Ayrım 32.
Dolayısıyla çok sayıda insan bu merkezde toplanıyordu. Bazıları kayıkhanelerin, bir kısmı da fırın ve dükkanların üzerindeki yerlerde yatıp kalkıyordu. Yine bu yörede çok sayıda bekar hanları ve bekar odaları faaliyet gösteriyordu. Çardak iskelesi ve çevresinde güvenlik ile düzenin sağlanması görevini 56. Yeniçeri Ortası'nın çorbacısı yürütüyordu. Çardak iskelesi ve çevresinin büyük önem taşıması nedeniyle 6. Orda'nın çorbacı başına ayrı bir statü uygulanıyordu. Reşat Ökrem Koçu bu uygulamayı şöyle kaydediyordu. Bir Yeniçeri Ortası'nın en büyük zabiti çorbacı unvanını taşırdı. Çorbacılar da ocakta Katar Ağaları denilen kumanda heyetinin ilk kademesini teşkil ederlerdi. Neferlikten sürüp çıkan bir Yeniçeri bir gün çorbacı olunca Yeniçeri Ocağı'nın en yüksek mevkii olan Yeniçeri Ağalığı'na doğru giden yola girmiş olurdu. Çorbacılığın üstünde hangi yüksek kademede bir boşalma olursa onun altındakiler otomatik olarak birer basamak terfi ederlerdi. Yalnız 56. Ortanın çorbacısı Katar Ağaları arasına alınmamıştı. Çardak çorbacısı da denilen bu ortanın zabidi kalabildiği kadar bu vazifede bulunur, ya ocaktan çıkarılıp başka bir memuriyete tayin edilir, yahut o çorbacılıktan emekliye ayrılırdı. Bunun da sebebi çok manalıydı. 56. Ordu çorbacısının işi toptancı esnafın ve kabzımalların ahvalini teftiş idi. Büyük şehre gelen bütün erzak bu arada yaş, yemiş ve sebze yalnız çardak iskelesinden şehre girebilirdi. Kaptanlarla anlaşan toptancılar, kabzımallar türlü hilelere başvururlar, gelen malı ucuza kapatıp yüksek masraf ve maliyet gösterirler, ihtikar, istifçilik yaparlar, küçük esnafı ve halkı ezer, şehri darlık sıkıntı içinde bırakırlardı. İşte onlarla uğraşmak çardak çorbacısının vazifesiydi. Onun içindir ki çardak çorbacıları rüşvet, bak da görme harcı ile ellerini kirletirlerdi ve bu hallerde meydana çıkamayabilirdi. Her gün bu dalavereli işler içinde yorulan bir adamın bir asker ocağında ağır mesuliyetli kumanda mevkiine çıkma yolu kapatılmıştı. 56. Orda çorbacılığından ayrılanlar dünyalığını gereği gibi düzmüş olurdu. Ocağın kapısı hamam dellaklarına varınca bütün esnafa açıldıktan sonra bile bu anane devam etmişti. Esnaf Yeniçeri olunca çorbacılar da kendilerine en uygun iş olarak büyük kahvehaneler açıp işletmeyi seçtiler. Yeniçeri kılıcına dayanarak yeni yeni kahvehane gedikleri koydurttular. Patrona Halil, Reşat Ekrem Koçu, adı geçen eser, sayfa 87-88. Yeniçerilerin esnaflaşması, esnafların yeniçerileşmesi sonucu meydana gelen ocaklı esnaf tekerlerinin piyasayı tam anlamıyla kontrollerini alması, otoritesini zaten kullanıp hissettiremeyen Sultan Halife'yi, dolayısıyla merkezi yönetimi iyiden iyiye devre dışına çıkarıyordu. Böylece sadece çardak iskelesine değil bütün semtlerde ocaklı esnaf tekelinin etkileri görülüyor, zorbalık, yolsuzluk ve yasa dışı otorite bütün alanlarda kendisini hissettiriyordu. Ocaklı esnaf tekelinin elinde bulundurduğu ayrıcalıklar, yasa dışılıkların ve zorbalıkların adeta zırhını oluşturuyor, onlara meşruiyet kazandırıyordu. Bu meşruiyet ise yasa dışı güç odağı haline gelen ocaklı esnaf tekeline mafyos bir karakter ve kimlik kazandırıyordu. Merkezi yönetimin aldığı kararlar kimi zaman ocaklıları, kimi zaman da esnafı rahatsız ediyordu. Bazen de her iki kanat birden rahatsız oluyordu. Bu rahatsızlıklar piyasada derhal etkisini gösteriyor, yönetimden karşılık görülmezse tepkiler şiddet kullanılarak siyasi alana kaydırılıyordu. Unutmamak gerekir ki her Yeniçeri kahvehanesi mafyos bir örgüt yapılanması gösteriyor, Kapıkulu Ortaları gibi her esnaf örgütü bir mafya odağı gibi faaliyette bulunuyordu. Özellikle hamamlar bu oluşumun en önemli, çarpıcı ve örgütlü örneklerini yansıtıyordu. Ocaklı esnaf tabakası en çok sefer dönemlerinde dalgalanmalar gösteriyor, özellikle büyük bozgunlar bu yapıdaki soysuzlaşmayı, çürümeyi ve kokuşmayı dayanılmaz boyutlara çıkarıyordu. Nitekim bozgunların en büyüğü olan Viyana bozgunu da devletin bütün katmanlarına olduğu gibi ocaklı esnaf yapılanmasını da alt üst ediyor, büyük bir anarşi ve kaosun ana zeminini oluşturuyordu. Viyana bozgunu ve onu izleyen doğudaki savaşlar İstanbul'un sosyal yaşamını etkileyip sarsarken ocaklı esnaf tekerleri de aynı tablo içinde çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyordu. Bu sorunların meydana getirdiği olumsuzluklar sadece piyasa ile sınırlı kalmıyor, sosyal, siyasal ve askeri alanlarda da etkilerini gösteriyordu. Ocaklı esnaf örgütleri her şeyden önce savaş ekonomisi uygulayarak yeni vergiler koyan ve vergileri artıran merkezi yönetime ve bu tekelleri kırarak esnaflık yapmaya çalışan kente göç etmiş yeni zanaatkarlara karşı mücadele ediyordu. Aslında her iki olay da birbiriyle ilintili bulunuyordu. Doğu hududunda devam eden İran Savaşı nedeniyle merkezi yönetimin reaya ağır ve yeni vergiler koyması bunların topraklarını terk ederek İstanbul'a göç etmelerine yol açıyordu. Bunların arasında çok sayıda ticaret erbabı, esnaf ve zanaatkarlar da bulunuyordu. Nitekim geldikleri yerde mesleklerini icra etmek, üretim yapmak ve piyasaya girerek geçimlerini sağlamak istiyorlardı. Ne var ki örgütlenmiş bulunan ocaklı esnaf tekerleri kadroları dondurduğu için bunları kendi işlerini kurmalarına izin vermiyordu. Ocaklı esnaf örgütleri yeni zanaat ve ticaret erbabına ancak mevcut ustaların yanında çalışma koşuluyla izin veriyordu. Defter oldur ki İstanbul ve Galata ve Üsküdar ve Eyüp'te vaki kafesçi hirfetinin defteridir ki berveçi ati alel esami zikrolunur. 28 Safer 1139 Ketüda Usta Hasan, Yiğitbaşı Usta Ali, Usta Osman, Usta Mehmet, Usta Mustafa. Bala'da tahriri olan kafesçi hirfeti Erbab-ı Badel Yevm Usta'ya hizmet edip, pir-ü perver olmadıkça başka dükkan ihdas etmeyip ve ham-ı dest olanları beyinlerinde işlettirmek üzere cümlesi kavli ittifak ve ahdu misak eylediklerinden, sonra irfeti meskure erbabının mecmuu birbirlerine kefil ve ketüdaları olan Hasan dahi, mecmuuna kefil olduğu iş bu mahalle şerh verildi. Bak İstanbul Kadılığı Defteri numara 124, Varaka 56A, İstanbul Müft Arşivliği. Patrona İsyanı 1730, Doktor Münir Aktepe. İstanbul Edebiyat Fakültesi Yayınları İstanbul 1958, sayfa 24. Ocaklı esnaf tekerlerini bu denli katı kararlarla korumaya çalışmakla da yetinmiyor, kendi işini kurmak isteyenlere sakal bırakmak gibi hafif koşullardan başlayıp giderek ağırlaşan şartlar ileri sürüyorlardı. Mahmiye-i İstanbul'da mercan suukunda olan örücü taifesidir ki veçhi ati üzere alel esami zikir olunur. 18 Safer 1139 Ketüda İsmail bin Hasan, Yiğitbaşı Mustafa bin Osman, Usta Mehmet bin Mustafa. Mezburun birbirlerine kefil olup cümlesine ketüdaları Mezbur İsmail kefil olmuştur. Halen müceddeden cümle ittifakı ile usta olanlardır. Sarı Mehmet bin Elhaç Mahmut, Mehmet Beşe bin Mustafa Reis, Şinman Mehmet bin Hasan, İzmitli Ahmet bin Mehmet. Mezbûr'un birbirine kefil oldular. Yusuf Beşe bin Abdullah, Hasan Beşe bin Abdülkadir, Mustafa Beşe bin Ahmet. Mezbûr'un birbirlerine kefil olup lakin henüz üstadı kamil olmamaları ile halifelik ederler. Bala'da tahrir olunan hirfeti mezbure erbabına ketüdaları İsmail kefillerdir. Veçhi muharrer üzere tahrir olunan ustalar yedlerinde bulunan şakirtlerden müceddeden şakirt almak iktiza ettikçe cümle ustalar marifetleriyle istihkaklarına göre alına ve müceddeden izin alıp ustalık iddiası olanlar sakallarını koy verip olmadıkça müstakilen dükkan verilmemek için bu mahalle şerh verildi. Bak aynı defter Varaka 57A İstanbul Müft Arşivliği 2 Patrona İsyanı 1730 adı geçen eser sayfa 25. Hatta bu davranış ve girişimler de bir yana aynı iş kodundaki iş yerlerinin farklı semtlerde açılmasına bile izin verilmiyordu. Bunu sadece esnaf birlikleri tesis etmekle kalmıyor, Sultan Halife de bu yönde müdahalelerde bulunuyordu. İşkembeci Yahudiler Ketüdağları David vasıtasıyla Ordu-i Hümayun'un Üsküdar'da bulunduğu esnada yeni patrona isyanından biraz önce 3. Ahmet'e müracaat etmiş ve İstanbul'daki Miri Zaharalara tayin vermek şartıyla işlettikleri 10 işkembeci ve kebapçı dükkanından mağada yeni dükkanlar açıldığı hususunda şikayette bulunmuşlardı. Padişah ise bu tarihte sadaret kaymakamı olarak İstanbul'da kalan Vezir Mustafa Paşa'ya işkembeci ve kebapçıların yerleri malum ve muayyen bulunduğundan başka mahalde asla işkembeci dükkanı açılmasına müsaade edilmemesini bildirmişti. Patrona İsyanı 1730 adı geçen eser sayfa 29. Bu belgelerin de ortaya koyduğu gibi ocaklı esnaf tekerleri yeni esnafın iş kurması girişimlerini son derece ağır kayıtlarla sınırlamış bulunuyordu. Bir esnaf birliğinin tüm ustaları onaylamadıkça o mesleğe yeni bir çırak bile alınmıyordu. Ustalık hakkını kazanmış olan kalfaların ise ayrı dükkan açmalarına izin verilmiyor, daha başka şartlar öngörülüyordu. Ocaklı esnaf tekerlerinin bu politikası öncelikle vergi sorunuyla iç içe giriyordu. Merkezi yönetim savaş ekonomisi nedeniyle esnafa yeni vergiler koyuyordu. Esnaf da örgütsel tekelini pekiştirerek kazancını arttırmayı, istenen vergileri daha kolay yoldan ödeme olanağını sağlamayı amaçlıyordu. Ayrıca esnaf hükümetin koyduğu bazı vergileri de usulsüz buluyordu. Ancak esnaf birliklerinin katı tekel uygulaması vergi konusunda bir başka sorun daha yaratıyordu. Memleketin çeşitli yörelerinden kalkıp İstanbul'a gelen kimseler daha önce yaşadıkları yerlerde imal ettikleri ürünleri çeşitli yollardan İstanbul'a gönderiyorlardı. Devlet bu şekilde piyasaya sürülen ürünler için baç ve gümrük resmi alarak hazineye gelir sağlıyordu. Fakat bu kişiler yerlerini yurtlarını terk ederek geldikleri İstanbul'da aynı ürünleri imal ettikleri için devlet baç ve gümrük resmi alamıyordu. Ancak piyasada hem devlet tarafından vergi alınmadığı hem de esnaf tekelleri izin vermediği için sürekli olarak ve yüklü miktarda kaçak üretilen mal sürülüyordu. Sadrazam damat İbrahim Paşa bunları vergilendirebilmek için piyasanın bütününe yeni vergi koyuyor, bu da ocaklı esnaf tekellerini karşı karşıya getiriyordu. Esnaf vergi vermek istemiyordu. Sultan 3. Ahmet araya giriyor, vergileri yumuşatıyordu. Ancak sadrazam vergilendirme mücadelesine devam ediyordu. Ocaklı esnaf birlikleri ise hem yönetimin vergi politikasına hem de taşradan gelenlerin esnaflaşarak yasallaşmalarına karşı direniyordu. Böylece ocaklı esnaf ve esnaflaşmak isteyen taşralılar hem birbirlerine hem de merkezi otoriteye karşı büyük bir kin ve tepki duyuyordu. Nitekim Sadrazam İbrahim Paşa'nın 1730 yılında esnafı yeniden vergilendirmesi, esnaf tekelini merkezi yönetime karşı hırçınlaştırıyordu. Bu hırçınlık eski esnaf ile yeni ticaret erbabı arasındaki gerginliği ve huzursuzluğu da tırmandırıyordu. Böylece piyasa adeta pimi çekilmiş bir el bombasını anımsatıyor, gerginlik her an tırmanıyordu. Turşuculuk ve çorbacılığın dahi birer meslek telakki edildiği bu devirde, ticaretin bu nevi inhisar altında tutulması, her işin eski mensuplarıyla mesleğe hariçten girmek veya dükkan açıp ticaret yapmak isteyenler arasında daima bir münakaşa ve ihtilaf mevzuu teşkil etmiş, bu gibi hadiseler sonunda da iktisadi nizam bir türlü düzüne sokulamamıştır. Patrona İsyanı 1730 adı geçen eser sayfa 27. Tüm bunlara paralel olarak piyasa kuralları da bozulup kokuşuyor, manipülatif ticarete elverişli şekilde değişime uğruyordu. Örneğin üretici ile perakendeci esnaf arasında aracı bulunmuyordu. İstanbul gümrüğüne gelen ürün ketüda ve esnaf reisleri tarafından piyasaya dağıtılıyordu. Ancak damat İbrahim Paşa zamanında ortaya dellal veya tellal adı verilen aracı bir grup çıkıyordu. Bunlar üretim bölgelerinden gelen ürünleri alıp depoluyor, fiyatları yükseltiyor ve ucuzluk olmasın diye de azar azar piyasaya sürüyorlardı. Durum hem perakendecileri hem de halkı rahatsız ediyordu. Bu dellalların önemli bir kısmını da yine ocaklılar ve onlarla ilişkisi bulunan zorbalar oluşturuyordu. Bir bakıma kara borsa piyasası oluşturuluyor ve bu yoldan büyük servetler kazanılıyordu. Halk dellalların ortadan kaldırılmasını istiyor fakat yönetim hem gereken önemi vermiyor hem de başarılı olamıyordu. Hatta padişah bu aracıların yok edilmesi için İstanbul kadısına bir ferman gönderiyor, buna rağmen olumlu bir sonuç alınamıyordu. Ocaklılar piyasa işlerini o kadar ayağa düşürüyorlardı ki bamyacılık yapmaya kadar vardırıyorlardı. Bununla da yetinmiyor, bahçıvanlara bile müdahale ederek herkesi rahatsız ediyorlardı. 4 Kasım 1726 tarihinde İstanbul ve civarı, Üsküdar ve yöresiyle Kasımpaşa vesaire bazı mahallelerde bulunan bahçıvanlar bir araya gelerek devlet kapısına hallerini bir dilekçeyle bildirmişler ve Yeniçeriler ile cebecilerin kendi işlerine karışmalarından şikayet etmişlerdir. Bahçıvanlar 30 senedir yetiştirdikleri bamyayı gümrük civarında Eminönü denilen mahalle getirip burada Berat-ı Alişan Mucibince Bamyacıbaşı tarafından Matbah-ı Amire'ye lazım olan alındıktan sonra mütebaki kısmını cari olan nahr üzere esnafa tevzi etmekteyken, halen böyle olmayıp bir kısım Yeniçerilerin mallarını Bamyacıbaşı'ndan önce cebren ve düşük fiyatla aldıklarını ve kendilerine zulmettiklerini bildiriyorlardı. Patrona İsyanı 1730 adı geçen eser sayfa 33. Ocaklılar sadece bamyacılara zulüm etmekle kalmıyordu. Her alanda aynı davranışı gösteriyorlardı. Ocaklı esnaf tekelini kırabilecek veya haksız kazançlarını sınırlayabilecek her odağa ve girişime karşı son derece acımasız davranıyorlardı. Sadece vurup kırmakla, kırıp dökmekle kalmıyor, muhaliflerini ortadan kaldırmaya, hatta işi cinayet işlemeye kadar vardırıyorlardı. Piyasadaki otoritelerini ve çıkarlarını sürdürebilmek amacıyla organize oluyor, her türlü gayri yasal ve gayri insani yönteme başvurmaktan kaçınmıyorlardı. Bu yöntemler arasında adam dövmek, adam yaralamak, adam kaçırmak, öldürmekten başka cana olduğu gibi mala zarar vermek de yer alıyordu. Örneğin hedef seçilen esnafın dükkanı basılarak yağmalanıyor, dükkan yıkılıyor, geceleri kundaklanarak yakılıyor, en azından vitrini kırılıp dökülüyor, müşteriler korkutulup kaçırılıyor ve benzeri yöntemler uygulanıyordu. Tüm bunların ötesinde esnaf ve zanaatkarlar tabakasını rahatsız eden meselelerden birini de olağanüstü zamanlarda alınan bidat vergisiyle ordu akçesi teşkil ediyordu. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa İran Savaşı'nın son dönemlerinde yeniden vergi koymak zorunluluğunu duyuyordu. Bu tam anlamıyla özel bir vergi niteliği taşıyordu. Bu vergi olağanüstü zorunlu ihtiyaçların perakende satış fiyatının üzerine konularak doğrudan tahsil ediliyor ve bidat sonradan ortaya çıkan ihdas edilen olarak tanımlanıyordu. Bu vergi satılan malların durumuna, önemine göre tespit ediliyordu. Malların durumunu ise gümrükçüler belirliyordu. Malların özelliklerini bilmeyen kadılar kararlarını verirken zaten gümrükçülerin sözünden dışarı çıkamıyorlardı. Bu nedenle tüccarlar ve esnaf kadılardan istedikleri kararları alamıyorlardı. Bundan da en büyük rahatsızlığı esnaf kadar çoğunluğu ticaretle uğraşan ocaklılar duyuyordu. Üstelik Sultan 3. Ahmet ile sadrazamı 1730 yılında İran seferine bizzat çıkacakları gerekçesiyle bu vergiyi ısrarla ve titizlikle topluyorlardı. Ne ki ordu Üsküdar'a geçtiği halde bir türlü sefere açılamıyor, bu da ocaklı esnafı çileden çıkarıyordu. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 34-35. Piyasa ordu ilişkilerinde önemli yer tutan diğer bir uygulama ise ordu akçesi meselesi oluyordu. Osmanlı ordusu özellikle padişahın yönetiminde sefere çıkarken askerlerin gereksinimlerinin karşılanması amacıyla her sanat ve meslek erbabından belirli sayıda şahıs kendi sanatlarını icra etmek üzere orduya alınıyordu. Örneğin bakırcılar, kalaycılar, bakkallar, meyveciler, attarlar, saraçlar, haffaflar, naccarlar, demirciler ve buna benzer diğer mesleklerin mensupları arasından seçilen ustalar kendi gruplarını temsil etmek üzere Ketli Dağları tarafından orduya sevk ediliyorlardı. Bunlar ordu içinde çadır dükkanlarını kurarak faaliyetlerde bulunuyorlardı. Orduya hizmet veren bu ordu esnafının giderleri ise bağlı oldukları esnaf birlikleri tarafından karşılanıyordu. Bir bakıma ordu kendi ürünlerini satmak üzere adeta esnafa dükkan kiralıyor, bunun karşılığı olarak da sanat ve ticaret erbabından ordu akçesi adı verilen önemli miktarda paralar topluyordu. Ne ki 1730 seferinde bu durum büyük bir sorun yaratıyordu. Hayme adı verilen çadır dükkanlar için mesleklere göre farklılık olsa da en çok 360 bin akçe alınıyordu. 1730 yılında padişah tarafından İran'a sefer açılacağı ilan edildiğinde 27 çeşit esnafın 84 çadır dükkan kurması için İstanbul'da hazır olmaları isteniyordu. Ordu akçesi olarak 3 milyon 168 bin 800 akçe talep ediliyordu. Esnaf bu parayı sanıldığı kadar kolay temin edip hazırlayamıyordu. Bu nedenle esnaf arasında da anlaşmazlık ve sürtüşmeler meydana geliyordu. Bu tarihe ait İstanbul Bağ defterlerinde mevcut kayıtlara dikkat olunursa, naccar ve sıvacılar ile demirciler, külünçü, şamdancı, harbeci ve nalçacılar ile kazancılar arasında da ordu akçesi yüzünden bu kabil münakaşaların cereyan ettiği, esnafın bu parayı vermek istemediği anlaşılır. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 37. 1730 seferi için ordu akçesi bu denli zor ve şiddetli tartışmalar arasında toplanırken, diğer taraftan da bir takım kişiler büyük yolsuzluklar yapıyordu. Bu nedenle toplanan paralar da yerine harcanmıyordu. Nitekim yolsuzluklar ortalığa dökülünce padişah emir vererek Üsküdar, Eyüp ve Galata kadılarının durumu incelemelerini istiyordu. Milyonlarca akçeye ulaşan bu yolsuzluk ordunun bazı ihtiyaçlarının karşılanmasını da engelliyordu. Üstelik Üsküdar'da ordugah kuran padişah bir türlü sefere çıkamıyor, çeşitli söylenti ve dedikodular ortalığı kaplıyordu. Bu durum zaten zor durumda kalan esnafı daha da kışkırtıyor, galeyana getiriyordu. Zira o kadar ağır ödemeler yapan esnaf büyük umutlarla ordugahtan hayme kuruyor, fakat doğru dürüst satış yapılamadan bir süre sonra ordugah dağılıyordu. Böylece haymeler masraflarını bile çıkaramıyordu. Bunun sonucunda İstanbul'da kalıp da ordu akçesi ödeyen esnaf ile haymede çalışan esnaf iyiden iyiye birbirine düşüyordu. Kısacası İstanbul esnafı birbirinden davacı oluyordu. Tüm bu oluşumlar nedeniyle ordu ve esnaf birbirinin içine girmiş bulunuyordu. Kaldı ki olayın merkezinde yine ocaklılar yer alıyor, ocaklı esnaf başrolü oynuyordu. Zira en büyük zararı ocaklı esnaf görüyordu. Ordunun Üsküdar'a geçip de sefere çıkmaması en çok ocaklı esnafa zarar veriyordu. Ocaklı esnafın büyük bir bölümü sefere gideceği için dükkanlarını kapatıyor, işlerini bozarak askıya alıyorlardı. Böylece orduya katılıyorlardı. Bunlardan bazıları ise ellerindeki parayı seferde orduya satılacak mallara bağlıyor, büyük miktarda sefer malzemesi alıyordu. Ancak ordunun Üsküdar'dan hareket etmemesi doğal olarak bunları büyük zarara uğratıyor, kimileri de sermayelerinin tümünü kaybediyordu. Mesela 1730 ihtilalinin elebaşılarından olan patronu Halil'in de bunlardan biri olduğu rivayet edilmektedir. İstanbul sokaklarında eskicilik ve dellallık gibi bazı işler yaptığı söylenilen patronu Halil, elindeki cüzi bir miktar parayı bu suretle kaybettiğinden o dahi gayri memnunlar arasındaydı. Şüphesiz bunun vaziyetinde daha birçok kimseler vardı. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 39. Ocakların piyasa ile yani esnaflık ve ticaretle iç içe girmesi bunların doğal olarak ekonomik bakımdan da güç odağı haline gelmesine yol açıyordu. Dönemde uluslararası anlamda finans gücü oluşturan öncelikle spekülatif manipülatif işler yapan merkezler kaçınılmaz olarak ocaklı esnaf tekerleriyle sarraflar üzerinde temas kuruyor, zorunlu olarak işbirliği yapıyorlardı. Ancak Osmanlı standardının üzerinde büyük finansal meblağlara hükmeden bu güçler, ocaklı esnaf tekerlerini yönlendirerek uluslararası politikaları ve imparatorluk politikalarını kontrol altında bulundurabiliyorlardı. Aynı şekilde piyasaya girmiş ve askerliğin ulusal çıkarları gözetme zorunluluğunu unutmuş olan ocaklılar, önce kendi çıkarlarını gözetiyorlardı. Bunu yaparken de diğer çıkarcı odakların paraleline bilerek veya bilmeyerek düşüyorlardı. Bu paralellik ise merkezi otorite karşısında onların ayrıcalıklarına ve otoritelerine güç katıyordu. Ocaklı esnaf, Külhan Bey'i, Fütüvvet ve devrin idolü FETA. Ocaklı esnaf tekelleşmesinin veya ocaklı esnaf örtüşmesinin mafyoz toplum yapısı üzerindeki etkilerini ve bu zeminde meydana gelen 1730 patrona olayındaki rolünü biraz daha irdeler misiniz? Ocaklı esnaf bütünleşmesiyle fütüvvet bağlamında Külhan Bey'i yapılanmasının paralellik içine girerek patrona otoritesi altında özdeşleşmesini titizlikle analiz etmek gerekmez mi? Bu oluşumların idealize ettiği üst kümliği fütüvvet zemininde aramak gerekmez mi? Yine bu dönemde yasa dışı toplumsal kahramanın bir FETA olduğunu söyleyebilir miyiz? Öncelikle fütüvvet bağlamında gerçekleşen ocaklı esnaf yapılanmasını biraz daha irdelemekte büyük fayda bulunuyor. Zira bu yapılanma piyasadaki bütün iş kollarında benzer ritüellere dayanıyor, bu ritüeller ise çıkar gruplarının iç dayanışmasına, mistik, uhrevi, geleneksel bir etkinlikle perçinleme yapıyordu. Bu örgütsel iç dayanışmanın pekiştirilmesi işlemi ise esnafın peştemal giydirilmesi töreniyle tamamlanıyordu. Peştemal giydirilmesi işlemi ve geleneği ahiliye dayanıyordu. Ahilik geleneği ritüeli ise sadece taşra ile sınırlı kalmıyor, eski dönemlerden itibaren başkent piyasasına da yansıyordu. Yalnız burada şu kadarını söylemek isteriz ki her mesleğin vaktiyle bir ahir reisi, şeyhi bulunduğu, sonraları ketüdağlıkların meydana geldiği, bunların münhal veya ihtiyaç halinde kalfalara kuşak kuşatarak ehliyet verdikleri, usta yaptıkları, çırakları ihtiyaca göre alarak uzun bir terbiye ve eğitimden sonra kalfa mevkiine getirdikleri... Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 24. Nitekim yeni bir iş yeri açılırken de personel aynı işlemlerden geçiriliyor, aynı ritüellerin uygulandığı törenler yapılıyordu. Bu ahilik geleneği kendisinden sonraki esnaf birliklerinde ve geniş çapta gediklerde de devam ediyordu. Her ne kadar öncelikle ocaklıları sonra da taşradan gelen göçmenlerin esnaflaşması, ahilik bağlamındaki esnaf örgütlenmesini sarsıyor, çatlatıyor, hasara uğratıyor ve hatta sosyal yaşamdan dışlanmaya başlıyorsa da yeni oluşum ve kadrolar yine de geleceğe ve ritüellere bağlı kalmaya çalışıyorlardı. Ocaklı yüksek rütbeli subaylar, örneğin çorbacılar bir iş yeri açarlarken kendileri geri planda kalıyor, onun adına iş yerini işletecek olan vekiller bile töre ve ritüel çerçevesinde peştemal giyip kuşak kuşanıyorlardı. Nitekim böyle bir kahve açılırken kahve sahibi veya işletecek olan vekili ciddi bir imtihandan geçiriliyordu. Sınanacak olan şahıs uzun bir süre sorulara verilecek yanıtlar üzerinde çalışıyor, peştemal giydirilebilmesi için sınanıyordu. Bu sınava büyük tüccarlar davet ediliyordu. Davetliler sosyal konumlarına göre kahvehanenin peykelerine ve sofalarına oturuyorlardı. İmtihan heyetinin başında kahveci esnafının piri olan bir ihtiyar bulunuyor, onun yanında yiğitbaşı oturuyordu. Ayrıca heyette diğer önde gelen kahveciler de yer alıyordu.